Ayrım 14. Sayfa 207. 2. Bölüm 1. Dorota Key Franklin'in Asla Geri Gelmeyecek adlı eserinden alıntı. Kocamın ölümünden bir hafta kadar sonra güneşli odamda National Enquirer konsantre olabildiğim tek şey okuyordum ki açık camdan içeri bir kelebek girdi. Kanatlarının kırmızı, mavi ve beyazı desenleriyle düzeltilemez ölçüde güzeldi. Umut içinde izledim. Odada ulaştı. Önce müzik setinin, sonra sanki sulamam gerektiğini hatırlatmak istermiş gibi saksıdaki çiçeğin üzerine kondu. Oradan da önce kocamın eski iskemlesine, sonra da National Enquirer'ın üzerine geçti. Sanki Dorota diye sesleniyordu. Kocam bu gazetenin eve girmesine izin vermezdi. Televizyonda World Turns programı oynuyordu ama kelebeğin kumandanın üzerine konmasıyla bana bir şeyler söylemeye çalıştığı hissine kapıldım. Kanalın değişmesini istiyor olabilir miydi? Tamam dostum dedim. Madem öyle istiyorsun, dolanalım bakalım. Çeşitli kanallarda gezinmeye başladım. Fox'un spor kanalına geldiğimde kelebek durmamı ister gibi elimin üzerine kondu. Ardından omzumun üzerine geçerek 1,5 saat Amerika tenis turnuvasını izledi. Oda derin bir huzurla dolmuştu. Ernie Els 3. seti almıştı ki kelebek açık cama yöneldi. Bir an için veda edermiş gibi bekledi. Sonra mavi gökyüzüne doğru uçtu. Artık bunun merhum kocamdan bir ziyaret olduğuna dair hiçbir kuşkum kalmamıştı. Bana hala benimle olduğunu, her zaman benimle olacağını söylemek istiyordu. Daha sonraları birçok insan buna benzer olaylardan bahsettiler. Kitabı elimden bırakıp odaya bakındım. Benim kelebeğim neredeydi? Jenny de Rachel ile yaptığımız sabah konuşmasının üzerinden 4-5 hafta geçmişti ama değişen bir şey yoktu. Hala değerimi bilmeyen insanlar için uzun saatler boyunca çalışıyor, kanepede uyuyordum ve Aydan da hala ölüydü. Belirli bir programı takip ettiğim her günüm birbirinin aynı geçiyordu. Şafakla uyanıyor, Aydan'ın cep telefonuna mesaj bırakıyor, işe gidiyor, en az 10 saat işlerle boğuşuyor, eve dönüyor, yeniden Aydan'ı arıyor, ölmemiş olduğuna dair fanteziler kuruyor, birkaç saat ağlıyor, ardından yorgunluktan uyuyakalıyordum. Ertesi sabah uyanıp tüm bunları aynen tekrarlıyordum. Ağlamak bana çok rahatlatıcı geliyordu ama ağlayabileceğim zamanları ayarlamak zordu çünkü yüzüm çok zor eski haline dönüyordu. Ağlama işini sabahları yapamıyordum zira işte berbat görünme riskini alamazdım. Aynı nedenle öğle vakti de uygun değildi. Bu nedenle ben de akşamları iple çeker olmuştum. Günü atlatabilmemin tek dayanağı ertesi günün daha kolay olacağı umuduydu ama olmuyordu. Her gün bir diğerinin aynıydı. Korkutucu, inanılmaz. Her sabah uyanıp aynı yanlış kapıyı açıyordum. Kocaman, acı bir fark dışında hayatım eskisinin aynı görünüyordu. New York'a dönüp her şeyi eskisi gibi yapmaya başlayınca bu kabusun biteceğini zannetmiştim ama bitmemişti. Üstelik işim ve arkadaşlarım da kabusumun bir parçası haline geldiğinden başladığım her yeni sabah bir önceki ya da bir sonraki gibi korkutucu olmaya devam ediyordu. Her gün diğerlerinden farklı, bir düşten uyanır gibi olayların korkunçluğunu algıladığım bir an yaşıyordum ve sonra görünmez bir sis perdesi çevremi kaplıyordu. Kemiklerimde yer çekimini daha şiddetle hissederek yeniden uzandım. Sanırım romatizması olanlar böyle hissediyorlardır. Acılar ilk başladığında önce bir virüs kaptığımı ya da kazanın geç ortaya çıkan sonuçlarından biri olduğunu düşündüm. Ama doktor bu acının fiziksel değil, psikolojik olduğunu, bunu da tamamen doğal karşılamam gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerinde şok etkisi yaratmadıysa da duygusal acının fiziksel etkileri olması fikrine alışmam zaman alacaktı. Berbat görünüyordum. Tırnaklarım sürekli düşüyor, saçım kabarık ve aptal görünüyor. Ne kadar nemlendirici kullanırsam kullanayım, yüzümdeki gri renk geçmiyordu. Birkaç ağrı kesici aldım. Televizyondaki kanalı değiştirdim. İlgimi çekecek bir şeyler bulmaya çalıştım. Asla geri gelmeyeceğe göz attım. Harika bir kitap adı diye düşündüm. Kitabı Claire yollamıştı. Kapımın önüne bırakılan kitabı Ernesto almış, Rachel eliyle de bana ulaştırmıştı. Doğru düzgün okuyacak kadar konsantre olamıyorsam da bazı kısımlar beni çekmişti. Örneğin kelebek motifi anladığım kadarıyla insanlar arasında oldukça yaygındı. Ama benim için kelebek yoktu. Zaten kelebeklerden fazla hoşlanmazdım. Bunu itiraf etmek kolay değildir. Çünkü kelebekleri herkes sever. Onları sevmediğini söylemek, yunusları ya da çilekleri sevmediğini söylemek gibidir. Oysa benim için kelebekler gerçekten de rahatsız edici yaratıklardı. Orada burada gizlenmiş kozalardan çıkarlardı. Ve evet, kenarda köşede kozalar olduğu fikri bile benim tüylerimi ürpertmeye yetiyordu. Kanat çırpış seslerini de, görünüşlerini de çok sevmezdim. Genelde kahverengi boş ve aptal görünümlüydüler ama gene de en azından dürüst olduklarını kabul etmek gerekirdi. Hayatlarında olup biten fazla bir şey yoktu. Bunu kabul etmişlerdi ve olduklarından farklı davranmaya ihtiyaç duymuyorlardı. Peki ya şu kadın ve kontrol delisi kocasına ne demeli? Öldükten sonra bile hangi kanalın izleneceğine karar veren bir adam, üstelik bir şeyi düzeltilemez ölçüde güzel diye tanımlayan bir kadına nasıl inanabilirsiniz ki? Yine de bu kitabı okumaya başladığımdan beri ortalıktaki kelebeklere, kuşlara ya da yabancı kedilere başka gözle bakmaya başlamıştım. Aida'nın benimle olduğuna dair bir işaret arıyordum ama ortalıkta işaret falan yoktu. İnsanlar ölümün son olması fikrinin altından kalkamadıklarını söylerler. Oysa beni bu kadar üzen Aida'nın nereye gittiğini bilememekti. Anlarsınız ya, bir yere gitmiş olması gerekiyordu. Düşünceleri, duyguları, umutları, anıları, ona ait her şey, onu insan yapan her şey öylece yok olmuş olamazlardı. Aida'nın varlığı yakılmış olan vücuduyla ilgili değildi. Karakteri, ruhu ya da nasıl adlandırmayı seviyorsanız bir anda silinmiş olamazdı. Ona ait bir anda silinemeyecek kadar çok şey vardı. Diğer herkes bayılırken gönül çelen kitabını sevmeyişi, bir ayağı diğerinden birazcık daha uzun olduğu için garip, hatta sarsak olan yürüyüşü, tıraş olurken şirinler gibi şarkı söyleyişi, o kadar hayat doluydu ki bir yerlerde olmalıydı. Asıl sorun bu yerin neresi olduğunu bulabilmekti. Onu hala sokaklarda görüyordum ama artık o olmadığı fikrini kabullenmiştim. Burcunu düzenli olarak okumayı sürdürüyor, kafamda onunla konuşuyor, cep telefonuna mesaj bırakıyor ve ona e-posta atıyordum ama ondan geri mesaj alamayacağımı kabullenmiştim. Bazı günler bir an için bile olsa ölmüş olduğunu unutuyordum. Çoğunlukla da işten eve döndüğümde oluyordu bu. Kendimi kapının önünde onu beklerken buluyordum. Ya da komik bir şey olduğunda bunu Aydan'a anlatmalıyım diye düşünüyordum. Sonra dehşete kapılarak böyle anlarda gözlerimin önünde siyah noktalar dans etmeye başlıyorlardı. Onun benden alınmış olduğunu, bu dünyadan alındığını, bu varoluştan alındığını, benim ulaşamayacağım bir yere gittiğini hatırlıyordum. Bugüne kadar bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyin sevdiği birinin aniden ortadan kaybolması olduğunu düşünürdüm. Oysa bu daha kötüymüş. Eğer kaçırılmış, kaçmış veya hapsedilmiş olsaydı bana döneceğini umut edebilirdim. Üstelik insana çok büyük bir suçluluk duygusu yükleniyordu. Onun hikayesi o kadar aniden ve acımasızca kesilmişti ki benim yaşıyor olmam daha da ağır geliyordu. Vücudunun parçalanış biçimi benim yaşayabilmem için öldüğü fikrinin güçlenmesine neden oluyor. Bu da suçluluk duygumu arttırıyordu. Benim de ölmüş olmam gerektiğini düşünüyordum. O ölmüşken yaşamaya devam ediyor olmaktan utanıyordum. Onun yaşıyor olduğuyla ilgili birçok fantezim vardı. Paralel bir evrende o ölmemişti. Taksi kaza yapmamıştı. Hatta biz o taksiye hiç binmemiştik. Birlikte yaşanıyorduk. Atlattığımız felaketten habersizdik. Bütün acılar bizden çok uzaktı. Geceleri uyuyamadığım zamanlarda bu fantezilerimi inanılmaz ölçüde detaylandırıyordum. Ne zaman işe gittiğimiz, ne giydiğimiz, ne yediğimiz. Ve bu düşünceler bana arkadaşlık ediyorlardı. Ama ya o nasıl hissediyordu? Yaşadıklarını tek başına yaşamak zorunda olmasından nefret ediyordum. Benimle temasa geçmek için elinden geleni yapacağını biliyordum. Birbirimize bağlıydık. Her gün konuşur, mesajlaşırdık. Bütün boş vaktimiz birlikte geçerdi. Bu nedenle şu an nerede olursa olsun ayrılığın acısı ona da korkunç geliyor olmalıydı. Onun iyi olduğunu öğrenmek için hayatımı verebilirdim. Neredesin? Cenazede rahip Aida'nın daha iyi bir yere gittiği ile ilgili bir yığın zırva anlattı. Hepsi boş laftı. O kadar saçmaydı ki sesini kesmesini söylemek istedim ama ilaçlar beni uyuşturmuştu. Yüzümün yarısı bandajlıydı ve aile üyeleri tarafından çevrelenmiştim. Aydan'dan önce ölü kimseyi bilmiyordum. Ölmüş olan diğer tanıdıklarım büyük annem ve büyük babamdı. Fakat onlar zaten çok yaşlıydılar ve ölmelerini beklemek, ölümlerini anlayışla karşılamak normal gelebilirdi. Ama Aydan gençti, güçlüydü ve yakışıklıydı. Ölmesi yanlıştı. Büyük babamlar öldüklerinde çok gençtim ya da çok vurdum duymazdım. Nereye gittiklerini merak etme ihtiyacı duymamıştım. Cennet ya da cehennem. Büyük annem çekilmez birisiydi. Beni ilgilendirmemişti. Şimdi bunun üzerine düşünmek zorunda bırakıldığım için hiçbir şeyden emin olamamak beni üzüyordu. 14-15 yaşındayken ruhani duygularım vardı. İrlandalıysanız Katoliklik size çok tanıdıktır. Ama bir süre sonra bunlar, düş koruyucular ya da çakralarla ilgili laflar bana boş gelmeye başladı. Her inancın üzerine bir yenisi ekleniyordu. Reiki, kristaller, guarana, ruhani liste uzayıp gidiyordu. Tesadüfler ve gariplikler hayatımı daha ilginç kılacak her şey beni etkiliyordu. Tarot kartlarını okumayı öğrendim. Üstelik fena da değildim. Doğaüstü yeteneklerim olduğunu inanmaktan hoşlanıyordum. Şimdi geri dönüp baktığımda bunun sadece konuyla ilgili kitapları detaylıca okumuş olmamdan, sembolleri bildiğim için insanların etkilenmesinden ve son olarak da insanların ne bekledikleri tahmin etmenin kolay olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çoğu bir sevgili istedikleri için kartlara başvuruyorlardı. Tarot kartlarını yıllar önce bırakmıştım ama bir şeylere inanmayı hiç kesmemiştim. Eğer istediğim bir şeyi elde edemezsem, iş, otobüsü kaçırmak, istediğim ölçülere sahip bir pantolon, kaderimde yokmuş diyordum. Aslında eğer başımıza neler geleceğini belirleyen bir tanrı varsa bile, bir kukla oynatıcısı gibi ne giyeceğimizle çok ilgilendiğinden emin değildim. Şimdi ise sırtımı duvara yaslamış olarak tüm yanıtların bir anlam ifade ettiği bu anda neye inandığımı bilmediğimi fark ediyordum. Aydan'ın cennette olduğuna inanmıyordum. Cennete inanmıyordum. Tanrı'ya inanmıyordum. Tanrı'ya inanmazlık da etmiyordum. Tutunacak hiçbir şey yok gibiydi. Kafam karışıktı ve bütün bunlarla baş edemiyordum. İşe gitmek için hazırlandım. Her sabah olduğu gibi cep telefonunu çaldırdım ama bu sefer büyük bir boşluk duygusu havayı kapladı. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Bölüm 2. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? thevoiceswan@aircom.net. Konu 2 numara. Sevgili Anna, umarım iyisindir. Dinle. Yaşlı kadın ve köpeği ortadan kaybolmuştu. Algar'dan döndüğümüzden beri onları hiç görmemiştik. Onları sarstığımız için bizi suçlayabilirsin ama görünen o ki sadece yeniden organize oluyorlarmış. Bu sabah geri döndüler. Yaşlı kadın köpeğini 2 numara yapmasını öğretmiş. İşemek yeterli gelmemiş olacak. Baban gazete almak için dışarı çıkmak zorunda kaldı. Bilirsin, kolay kolay harekete geçen biri değildir ama köpeğin pisliğini temizlemek hiç de kolay değildi. Biz bu işin köküne ineceğimizi söyleyince Helen de yeteneklerini tamamen bu araştırma için kullanmaya başladı. Düşün, kız kardeşim bile o kadar rahatsız oldu ki bizim için bedava çalışacağını söyledi. Köpeği işetmek başka, kakasını yaptırmak bambaşka mesele dedi. Seni seven annen. P.S. Ne olabilir ki? Bildiğin gibi ben düşmanları olan bir kadın değilim. Helen'le ilgili olup olamayacağına merak ediyorum. P.S. 2. Üzerimizde tatil sonrası hüznü var. Babanın güneş yanıkları iltihaplandı. Bir de üstüne bu köpek meselesi yüzünden oldukça üzgünüz. Yanlış anlama ama umarım kapanışını şimdilik yapmazsın. Çünkü şu an buraya dönmenin fazla anlamı olmayacak. Kendimizi bile neşelendiremiyoruz. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? legstar@yahoo.e. Konu aile yanıkları. Annem ve babam Algrav'dan döndüler. Babam güneşte çok fazla yanmış. İkisi de komik görünüyorlar. Bölüm 3. Aniden saplanan ağrılar beni her zaman olduğu gibi sabahın 5'inde uyandırdı. Otomatiğe bağlamış olarak bir avuç ağrı kesici aldım. Yatmaya devam ederken Aydan'ın yanımda olduğunu hayal ettim. Tek yapmam gereken elimi uzatmak ve ona dokunabileceğim, dönüp ona sarılacağım ve bacaklarımı ona dolayıp uyuyacağım. Hayalim o kadar detaylıydı ki kokusunu alabiliyor, nefes alıp verişini duyabiliyordum. Gözlerimi açtım ve yatakta olmadığını, Aiden'ın olması gereken yerin boş olduğunu gördüm. Kendimi bir hayvan gibi hissediyordum. Dizlerimi karnıma çektim. Dogley'e sarıldım ve acıyı kafamdan uzaklaştırmayı denedim. İşe yaramayınca televizyonu açtım. Dallas oynuyordu. İki bölüm ardı arda. Kim tahmin ederdi ki? Saat 7 civarı bitti. İşe gitmek için yeterince geç bir saat. Ofise sabahları saat 8'den önce gitmemeye çalışsam da bazı günler dairemde kalmaya katlanamadığımdan saat 6'da işimin başına geçmiş oluyordum. Meşgul olmak, çok çalışmak, günü kurtarmaya çalışmak. Anahtar buydu. Bazen kendimi işe öylesine kaptırıyorum ki bambaşka biri oluyorum ve kabus bir an için olsun sona eriyor. Bir an için. Ama ne yazık ki iş her zaman eğlenceli değildi. Özellikle davetler. Aydan ölmeden önce bile davetleri sevmezdim. Kadın dergilerinin editörlerini yemeğe davet etmek işimin bir parçasıydı ve haftada 2-3 kere yapmam gerekiyordu. Her zaman zordu. Çünkü kimin kimi davet etmeyi başaracağı ve yapılan konuşmalar büyük önem taşırdı. Bazen gazeteciler arkadaşlarını da getirirlerdi. Kimin ne yiyeceği, tatlı olarak ne ısmarlayacağı. Dikkatli olmak zorundaydınız. Örneğin çok yeseniz ya da kendinizi yemeğe kaptırırsanız size saygı duymazlardı. Döndükten sonra geçen ay bir ay boyunca her tür davetten, özellikle de yemeklerden muaf tutulmuştum. Bana anlayış gösterdikleri için değil, yara izim çok kötü göründüğünden. Ariella yemeğe çıkmamı istememişti. Ne var ki E vitaminleri ve iyi bakım sayesinde yara izlerim neredeyse geçmiş gibiydi. Yani yemekler yeniden listeme eklenmişti. Durumu biraz daha rahat hale getirebilmemin tek yolu Bruce'u da peşinden sürüklemek oldu. En azından müsait olduğu zamanlarda. Tanrı'nın bana lütfuydu. İnsanlarla bir arada olmak konusunda doğal bir yeteneği vardı ve benim rahatsız tavırlarımı veya beceriksizliklerimi kolayca idare ediyordu. Gazeteleri kendi hayatının eğlenceli detaylarıyla hiç zorlanmadan meşgul edebiliyor, ben boğazından lokmaları geçirmeye çalışırken o gülümsemesiyle misafirleri büyülüyordu. Kısacası can simidimdi. Kendimi duş almaya zorladıktan sonra çıkıp Aydan'ı aradım ve olan oldu. Koltuğa oturmuş kendimi onun sesinin büyüsüne hazırlamıştım. Ama onun sesini duymak yerine sadece komik bip sesleriyle karşılaştım. Yanlış numarayı mı aramıştım? Kendimi lanetlenmiş hissederek titreyen ellerimle numarayı tekrar çevirdim. Nefesimi tutup her şeyin yolunda gitmesi için dua ederken karşıma onun sesi yerine yine bip sesleri çıktı. Cep telefonu kesilmişti. Çünkü faturayı ödememiştim. O ana kadar telefonun kozmik bir güç sayesinde çalışmaya devam ettiğine inanmıştım. Oysa tek nedeni onun ön ödemeli bir programa kayıtlı olmasıydı. Ve şimdi telefon kesilmişti çünkü ben yeni faturaları ödememiştim. Dairemin kirasını saymazsak hiçbir faturayı ödememiştim. Leon ve benim bir araya gelip ekonomik durumum hakkında konuşmamız gerekiyordu. Ama Leon bunu yapabileceğimiz kadar uzun süre ağlamadan durmayı başaramamıştı. Nefessiz bir halde Aydan'ın ofis numarasını denedim. Telefona başka biri, o olmayan biri çıktı. Andrew Russell'ın telefonu, telefonu kapattım. Kahretsin. Kahretsin, kahretsin, kahretsin. O kadar kötü hissediyordum ki bayılacakmışım gibi geldi. Şimdi onunla nasıl temas kuracağım diye boş odaya sordum. Ona açtığım telefonlara bağımlıydım. Onun sesini günde iki kere duymaya bağımlıydım. Bana yanıt vermese de bu konuşmalar yardımcı oluyordu. Beni onunla hala temasta olduğumuza inandırıyorlardı. O anda onunla konuşma ihtiyacım o kadar arttı ki vücudum bunu kaldıramadı. Ateşler içinde yandığımı hissettim ve banyoya koşup kustum. 10. Belki 15 dakika kafamı soğuk porselenin dayamış halde kaldıktan sonra ayağa kalktım. Onunla konuşmaya ihtiyacım vardı. Onunla konuşmak için her şeyimi verirdim. Sadece birkaç dakika onunla konuşabilmek için ölmeye dahi razıydım.